Ayrım 42.
Anlayacağım bir Carmen havası. Ardından da başkasının düğün davetiyesi. Bu yüzden her türlü olasılığa şerbetliyim. Minaif anasından söz ederken bile dalga geçiyordu. Benim küçük anacığım harikadır. Mektubunda ne diyor biliyor musunuz? Askere alsalar ben de savaşırdım diyor. Şu tepeden onu görür gibiyim. Kafasında kuruyor. Hitler şuracıkta. Yaklaşıyorum kafasına kafasına. 63 yaşında ama sapasağlam. Odun yarıyor. Minaif yüreklendirici sözlerle dolu mektubu sökmekte güçlük çektiğini söylemiyordu. Ağlıyordu anası. Benim küçük Mitya'ma ne oldu? Oysa küçük Mitya'sı çok iyi bir subay olmuştu. Savunmayı düzenlemek için gerekli yeri seçiyor, hemen yön değiştirebiliyor, Albay Ignatov'un planını daha başından anlayıveriyordu. Osip bir noktada ona kızıyordu. Kendini boşu boşuna tehlikeye atıyorsun. Çocukluk bu yaptığın. Minaif tartışmaya girmiyor ama yine de aklına eseni yapıyordu. Askerleri desteklemek gerektiğinin farkındaydı. Gerçekten korkunçtu savaş. Hiç değilse kaderin önünde herkesin eşit olduğunu bilmeliydiler. Askerler arasında koca adamlar ve çocuklar, efendi özbekler, Yaroslavlı becerikli gençler, balıkçılar, oduncular, dülgerler, her meslek ve her yaştan adam vardı. Minaif kimiyle ciddi konuşuyor, kimini de alaya alıyordu. Sivil hayatta beraberlik yapan, şimdi keşif kolunda görevli Lyubimov'a takılırdı hep. Kaç kere düşmanı tuzağa düşürmüş. Bir tutsakla dönmüştü Lyubimov. Her şey tarihiydi bu Lyubimov'un gözünde. Zarubin albayın çağırdığını söyler, Lyubimov tarihi bir görev verecek herhalde derdi. Minaif ona bir tutam tütün verirken al bakalım derdi, tarihi bir sigara sarasın diye. Lyubimov şaşırırdı. Ben böyle konuşmam ki yüzbaşım. O akşam Lyubimov keşfe çıkıp bir Alman yakalamayı önerdi. Heriflerin kıpırdandığı yoktu. Mutlaka bir oyun hazırlıyorlardı. Onu Minaif göreve yolladı. Albay çağırdığı için komiser ortada yoktu. Ignatov'un barınağı öylesine dumanlıydı ki Osip içeride tanımadığı bir binbaşının oturduğunu fark edemedi önce. Albay haritaya eğilmiş, kanat çırpar gibi dirseklerini oynatıyordu. Sizin orası sakin mi? Romanovski ne yapıyor? O da mı şimdilik rahat? Ya Babchenko? Almanlar bir tümen daha getirdiler. Eminim ama hangi tümen olduğundan haberim yok. Romanovski işi aydınlatmaya karar verdi. Zor geçeceklerini anladılar. Şimdi kuvvet topluyorlar. Yarın bize de takviye gelecek. Söz verdiler. Adamlarımız ne alemde? Bitkin mi? Sonra Ignatov binbaşıya döndü. İşte Alpert, tabur komiseri. Aradığınız odur umarım. Kiev'li misiniz diye sordu binbaşı. Evet. Karınızın adı Rasya Grigoryevna mı? Öyle. Tamam. Sorun şu komiser. Karınız sizi arıyor. Bir rastlantı sonucu izninizi buldum. Albay benim yanımda. Tabur komiseri Alpert dedi de. Pek yaygın değil adınız. Hemen sizi çağırtmasını rica ettim. 18'inde Batı cephesinde doğruca buraya geldim. Oralarda da durum epey kızışıyor. Binbaşı Riev saldırısını aldattı. Saldırı iyi başlamış. Yalnız kendi alayı çok çabuk ilerlemişti. Sağ kanattaki komşusu yeterince destekleyememişti onu. Durum ciddi. Kendini hikayeye kaptıran binbaşı komiserli karısını unutuvermişti. Osip sözünü kesmeye cesaret edemiyordu. Sonunda binbaşı kendini topladı. Yahu sizi ilgilendiren karınız tabii. Bizim 13. tümende çarpışıyor. Usta nişancıdır. Usta nişancı mı? Osip irkildi. Olamaz. Yanlış olmasın binbaşım? Yok canım. Hepimizin canını okudu. Bir halk komiserliğine mektup yazdırıyordu. Bir ordu siyasal yönetmenliğini. Tekrar ediyorum. Raisa Grigoryevna Alpert, Kiev'li. Kocası siyasi komiser. Başka ne istiyorsunuz? 30 Alman öldürdü. Kızıl Yıldız ve liyakat nişanı var. Gayet açık konuştum sanıyorum. Ignatov sosis ve patateste vodka sundu. Osip gülümsüyor, duygularını gizleyemiyordu. Binbaşıyı da dinlediği yoktu. Ancak adamın şu sözleriyle kendine geldi. İkinci bir cephe açılmış galiba. Albay gülümsedi. İkinci cephe mi? Yok canım. Geldikleri gibi gitmişler. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir keşif mi yoksa bir sözde çıkarma mı? Bir tek kendimize güvenmek zorundayız. Bu açık. Kimse bizi kurtaramaz. onlar bizden kendilerini kurtarmamızı isteyecekler. Gece Osip anlattı. Karımı buldum. Düşünsenize, usta nişancı olmuş. Piyano çalardı. Anam çamaşır yıkamasına bile izin vermezdi. O kadar narin ki. 30 Alman. Kızıl Yıldız. Ne diyorsunuz ha? Tıpkı romanlardaki gibi. Minaev bir kahkaha attı. Sana demedim mi? Masanın başına oturmuş bir yazar yanında şey uyduruyor. Bu iş içinde ona para ödüyorlar. Oysa en iyi konuyu gerçek sağlayabilir ona. Neyse komiserim, sizi kutlarım. Kızınızdan da söz etti mi? Kızım hakkında bir şey bilmiyor. Büyük annesiyle birlikte olmalı. Raya onları cephe gerisine yollamıştır. Albay ikinci cephenin sözünü etti mi? Bir sürü palavra. İkinci cephe diye bir şey yok. Basit bir gösteri. Minaev kızdı. Anlıyorsam Arap olayım. Hiç hoş değil yaptıkları. Bize de telgraf çekiyor. Büyük hayranlık duyduklarını belirtiyorlar. Hiç hoş değil. Centilmence davranmıyorlar diyeceğim. Demek çıkarma yapmış, sonra da geri dönmüşler. Birden Minaev güldü. Nen var? Matrak bir şiir geldi aklıma. İngiliz lordu özgürlüğe düşkün. Yurttaş olarak inatçı ve sert. Onuruna düşkün. Yemeği sever, sonra da kalkar vapura biner. Sen mi uydurdun bunu? Polejayev, Puşkin'in çağında yaşamış bir şair. Lyubimov görevini büyük başarıyla sonuçlandırmış, yakaladığı Alman'ı getiriyordu. Yüzbaşım, işte su getirmeye yolladıkları bir avanak. İki kişiydiler, öbürünü geberttim. Ceketinde kan var, ne oldu? İtoğlu bıçak salladı. Neyse ki kaydı bıçak. Gebertecektim, tam zamanda kendimi tuttum. Konuşması gerekiyor. Yüzbaşım, bu alıştığımız Almanlardan değil. Minaev gülümsedi. Tarihi bir Alman demek istiyorsun galiba. Tarihi mi? Yok canım. Bildiğiniz Almanlardan değil, rezillerin rezili. Ben onu küçük bir kuş gibi özenle yakalıyorum. Sırtımda taşıyorum. Köpoğlusu beni bıçaklamaya kalkıyor. Ardından Lyubimov söyüp saymaya başlıyordu. Hayatı boyunca terbiyeli davranmayı öğrenen bir berber nasıl bitip tükenmeyen bir küfür hazinesine sahip olabilirdi? İçin için kaynıyordu sanki. Bir türlü susmuyordu. Üstelik kimsenin de onu susturmaya niyeti yoktu. Bırakın içini boşalsın. Sonunda Lyubimov susunca Osip, Lina'ya da uğra, yarını sarsın dedi. Lyubimov Osip'e baktı, utandı. Yüzbaşım dedi. Minaev'e döndü. Parmağımı dokundurmadım herife. İtoğlu Yiğit beni arkadan vurdu. Sorgusu bitince izin verin de ağzını burnunu güzelce dağıtayım. Bıçağıyla beni epey hacamatladı nasılsa. Alman Minaev'in önünde hazrola geçmiş, albayım diyordu durmadan. Tümeninin henüz hiçbir önemli savaşa katılmadığını anlattı. 15 gün önce Nancy'den gelmişlerdi. Aldığımız emir gereğince en geç ayın 26'sında Volga'da bulunmak zorundayız. Evvelki gün Stalingrad'ın düştüğünü söylediler. Kim söyledi bunu? Goebbels mi? Doktor Goebbels, buraya gel. Söyle bakalım, doğru mu bu? Küçük köpek havladı. Alman bir şey anlamamıştı. Rusların güldüğünü görünce saygıyla gülümsedi. Peki öyleyse, Stalingrad alındıysa subaylarınızın yerinde saymasını neyle açıklıyorlar? Subaylar bütün kesimlerde işlerin yolunda gittiğini, yalnız burada biraz aksadığını söylüyorlar. Çünkü neden burada aksıyormuş? Sayın albayım, ben bir askerim, verilen emirleri yerine getiririm, o kadar. Sana subayların ne dediğini sorduk. Burada bir takım delileri bize karşı çıkardıklarını söylüyorlar. Gün doğar doğmaz bombardıman başladı. Böylesi görülmemişti o güne dek. Ya da askerlere öyle geliyordu. 5 gün önce Magarasse öldüğünde benzerlerine rastlamadıklarını söylemişlerdi. İnsanın bağırası geliyordu. Uçaklar gittikten sonra Lina ortaya çıktı. Asteğmen Baranov'un elini sardı. Kemiği kırılmıştı. Bir gece önce Minaev ceketindeki yırtığı diken Baranov'a bakıp ''Ne güzel ellerin var'' demişti. Kaç ölü? Ignatov takviye yollayacağına söz vermişti. Tanklar göründü. Usta nişancı Şapovalov söz vermişti. Usta nişancı Şapovalov tüfeğini doğrulttu. Önceki gün bir mermi parçası kolunu sıyırmıştı. Yine de üçüncü kurşunda bir tankı durdurdu. Şaduşkin bütün gücüyle savaşıyor, ağır tanklara durmadan ateş ediyordu. Biri iyice yaklaştı. Tepeye iki mermi düştü. Zakvozdev yaralandı. Üçüncü mermi tam yerine oturdu. Tankın demir şeridi koptu. Alman öncüleri ilerlemeye çalışıyordu. Makinalılar onları durdurdu. Her zamanki gibi kargaşalıkta olup biteni anlamak güçtü ama herkes üzerine düşeni yapıyordu. Ne büyük bir atılım vardı, ne de büyük bir yüreklik. Savaşın ilk gününden beri taburu ayakta tutan büyük bir irade, doruğuna varan büyük bir yorgunluktu. Minayif'in yüzü sert, eni konu kötüydü. Tıraş olmadığından 20 yıl ihtiyar görünüyordu. Yeniyle yüzünü silip telefonda bağırıyordu. 16 tank. Messerschmittler sağdaki komşumuzun tepesinde. Osip'in ne Raya'yı düşündüğü vardı, ne Stalingrad'ı. Sonra nasıl olduğunu bilmeden ölen Vavilov'un makinalısının başında bulmuştu kendini. Çavuş Korolev'e nasıl bağırmıştı hatırlamıyordu. İleri! Sonunda ortalığa büyük bir sessizlik çöktü. İnsanlar, toprak ve hava yavaş yavaş kendine gelirken duyulan ilk dakikaların ağır ve uzun süre beklenen sessizliği. Osip Şapovalov'a yaklaştı. Eline ne oldu? Develer top kundağını parçaladılar. Geldiklerini gördüm. Aldım makinalıyı elime. Osip Minayef'e. Elini sordum. Kırılmış. Bana top kundağından söz ediyor, dedi. Yeni bir rapor daha hazırlamalıyız. İkimiz imzalarız. Nişan vermek için ne bekliyorlar? Nişana hak kazanan biri varsa o da Şapovalov'tur. Birden Minayef gülümsedi. Sen elini soruyorsun. O toptan söz ediyor. Almanlar o kadar aptal değil. Gerçekten hepimiz delirmişiz. Hem yalnız biz değil, Romanovski'ninkiler, herkes. Bana kalırsa bunlar Stalingrad'ı alamaz. Böyle devam ederse 8 günde tabanları yağlayıp kaçarlar. Sanki savaşın sonu gelmişti. Böyle birkaç gün daha sürerse zaferi kazanacaklarını sanıyorlardı. Oysa savaş daha yeni başlamıştı. Raya Osip'in mektubunu evirip çevirip okuyordu. Her keresinde de dönüp dolaşıyor, aynı yere geliyordu. Bana resmini yollamayı unutma. Raya şaşkın şaşkın gülümsedi. Osip onu tanıyamazdı. Eski Raya'ya benzeyip benzemediğini anlamak için cep aynasında kendine bir göz attı. Hayır, Kiev'li Raya değildi bu. Rijev'li Raya'ydı. Osip'i bulmuştu. Ne büyük mutluluk. Dudaklarında bir gülümsemeyle ormanda ilerliyordu. Orman kızıl ve altın sarısı renklere bürünmüştü. Raya birden durdu. Uzun süredir anmamaya yemin ettiği şeyleri hatırlamıştı. Kiev. Dolabın ardında anne iç geçiriyor. Yeşil elbisesiyle Ala ve bebeği Maşa. Raya gülümsüyordu ama gözleri yaşla dolmuştu. Bir yıldan beri ilk olarak yaşıyordu bu gözler. Çavuş Rayza Alpert, nişancılar toplantısına. Hemen Osip'i görmek, başını göğsünde sıkmak, bir şey söylemeden ağlamak, uzun uzun ağlamak istedi. Kısa mektubu bir kere daha okudu. Osip nerede olduğunu söylemiyordu. Yasaktı söylemesi. Ama Rayza binbaşı Kaliyushin'in Stalingrad'a gittiğini biliyordu. Şu sıra durum öyle ki insanın düşünecek zamanı olmuyor. Belki mektubu yoldayken Osip'i öldürmüşlerdir. Belki bulur bulmaz kaybetmişti kocasını. Cesaretimi mi yitiriyorum ne? Sanki Stalingrad'da bulunmak mutlaka ölmek demek. Annesinin dediği doğruydu. Osip Leo değil. Sağlamdır o. Zavallı anacık. Ne olmuştu? Ne yapmışlardı ona? Osip her şeyi anladığını söylüyor ama elimde tüfekle beni gözünün önüne getirmiyor. Tüfek taşıyacağım, ateş edeceğim benim aklıma gelir miydi? Silahlara vedayı okur, yağmur gibi gözyaşı dökerdim. Bunlar çıldırmış derdim Valya'ya. İnsan nasıl bir başkasına ateş edebilir? Raya savaşçı bir birliğe katılmayı düşündüğünde bunun ne demek olduğunu bilmiyordu. Yalnız hayatın gürültülü, Kreşçatik'ten tarlalara bilinmeyen Polonski'nin askeri hareket alanı diye adlandırıldığı başka bir yöne doğru yer değiştirdiğini duyuyordu. Hastaneye geldiğinde kendini bütün gücüyle işine vermişti. Bir işe yaradığı için mutluydu. O sıralar şöyle düşünüyordu. Yeneceğiz. Osip'le buluşacağım. Hayatımız başka türlü olacak. Beni anlayacak. Alaya eskisinden çok daha fazlasını verebileceğim. Artık uslandım. Hayatın ne olduğunu öğrendim. Geleceği bir bayram şenliği gibi düşünüyor. Savaş bitince sözleri yüreğinin atışını hızlandırıyordu. Dinyeper kestane ağaçlarıyla kaplı yol, tatlı bir müzik, dinlenme geliyordu gözünün önüne. Derken o korkunç gün geldi çattı. Birliklerimiz Kiev'i boşalttı. Eskisi gibi işini görüyor, yaraları sarıyor, yaralıları avutup onlara gülümsüyor, doktorun isteklerini eksiksiz yerine getiriyordu. Bu okşayıcı gülümseyişin uzun kirpikli gözlerin ardında soğuk ve ölümden başka şey bulunmadığı kimsenin aklına gelmezdi. Rostov önlerindeydiler. Rüzgar katı ve can acıtan karları suratlarına üflüyordu. Yaralı getirmişlerdi. İlk kez Ray'ı Almanları gördü. Ben bunların yarasını saracağım demek. 8 gün önce Kiev'ten gelen bir kadın anlatmıştı. Babi Yar uçurumunda yığınla insan öldürdüler. Çocukları bile. Belki alayı da öldürmüşlerdi. Kiev'te bulundunuz mu? Kiev'te. Anlamıyor musunuz? Alman başıyla anladığını belirtti. O akşam Ray'a gitti, Lijikov'u buldu. Komiserim, izin verirseniz bu dilekçeyi size sunacağım. Lijikov kağıdı okudu, alaycı sessizliğiyle sordu. Daha neşeli bir yeri mi arıyorsunuz? Hayır, kızım Kiev'te kaldı. Kocamın annesi de yanında. Burada da faydanız dokunuyor. Evet ama dayanamıyorum. Öldürmeliyim. Öyle bir sesle söylemişti ki bu sözleri, Lijikov başını çevirdi. Ray'a ateş etmeyi öğrendi. Görünüşünün iyi, elinin sağlam olduğunu, titremediğini söylüyorlardı. Ama kimsenin üzerine ateş ettiği yoktu daha. Ne işin var burada? Yaralılara bakmak daha iyi. Genç bir kadındı, erkekler arasında yaşıyordu. Bir sürü şeye alışmak o denli güçtü ki, iltifat edenler çıktı, Ray'a kısa kesti. Yeter, bildiğin gibi değilim. Bir temel şöyle demişti. Genç kız değil, kaya. Kosikov geniş omuzlu, az konuşan bir Sibiryalı. Ray'ı ilk gördüğünde kuşkuyla yüzüne baktı. Aceminin biri. Sonra da Kosikov şişinerek, onu ben yetiştirdim derdi. Ray'a öldürdüğü ilk Alman'ı unutamıyordu. Aydınlık bir ilkbahar günüydü. Yeni yeşeren ağaçlar dantel kaplı gibiydi. Kosikov sordu. Görüyor musun? Ray'a bir gözlük çerçevesi seçer gibi olmuştu. Belki o an bütün hayatı sanki gözlerinde birikmişti. Kaçırmamalıyım diyordu. 2-3 saat sonra Alman hafifçe doğruldu. Herhalde nöbetçi değişecekti. Ray'a tetiği çektiği gibi vurdu. Sakın şımarma ha dedi Kosikov. Talihlisin, ilk kurşunda. Ray'a büyük, anlatılmaz bir hafiflik duydu. Yüreğindeki ateş düşmüştü sanki. Eskiden Chopin'e bayılır, ilkbahar sularını okurken içini çeker, Osip yeni saç tuvaletini fark etmeyince üzülürdü. Şimdi onun için neler deniyordu? Gözünde pergel var, rüzgarı hesaba katmayı biliyor. Sonra aceleci değil, sabırlı. 28 kişi temizledi. Bütün hayatı 29.'yu kaçırmamaya bağlanmıştı. İki hayat, hem de iki kadın. Belki yüreği hiç değişmemişti. Savaş bitince, acaba bitecek miydi? Çavuş Rayza Alpert yine Ray'a olacaktı. Chopin'in noktürnlerini çalacak, roman okurken ağlayacak, Osip'e gitme, ne olursun gitme sevgilim diyecekti. Hayır, bir daha geri gelmezdi o günler. Nasıl gelebilirdi ki? 29.'yu öldürmek. Ala öldü, ben de öldüm. Osip başka birine yazdı mektubu, eski Ray'a. Neden kendimi düşünüyorum? Osip Stalingrad'da. Step, güney, uzak, bilinmeyen bir kent. Upuzun beyazmış. Şimdi kararmış olmalı. Durum orada aydınlanacak. İşin en şaşırtıcı yanı da Stalingrad adı. Bir rastlantı olamaz. Orayı alamazlar. Anlamaları gerekir alamayacaklarını. Ray'a uzakta nehrin pırıltısını gördü. Volga. Ne de uzun. Burası orman, yürünemeyen bataklıklar, insan gömülür kalır. Dün bir kamyon gömüldü, çıkaramadılar. Osip'in bulunduğu her step, suya atılan minicik bir dal ona ulaşabilir. Bir aydan beri saldırıyorlardı Recep'e. Havaalanını ele geçirmişlerdi. Ama kentin askeri kesimi Almanlardaydı. Biri ötekinden az yüksek, iki koca yapı önlerinde yükseliyordu. Bu yapılara albay ve yarbay adını vermişlerdi. Recep sağda kalıyordu. Uzaktan kent sapasağlam sanılıyordu ama evlerin çoğu yanmıştı. Yanan evlerin yalnız dış yüzü ayaktaydı. Almanlar sığınaklarda yaşıyor. Kentin hemen dışında küçük bir orman var. Bir bölümü bizde, öbürü Almanlarda. keşif kolları sürünüyor, sırtlarında fütürist resimleri hatırlatan renkli gizleme tulumları var. Yüzbaşı Gorokov'un taburunun çoğu Özbek. Uzun boylu, yanık yüzlü, tulumları içinde sanki doğu masallarının kahramanları bunlar. Masala benzemeyen derin ve karanlık sığınaklar, ayağın altında çamurun ses çıkardığı siperler, her karış toprak ateş altında. Gece gündüz mermi yağıyor. Ortalık demir, yığınla demir kaplı. Bozulan tanklar dağ gibi dikenli tel, miğferler. Toprak, mermi parçaları, yarı yarıya çürümüş ölüler, mayınlar, otomobil parçaları, at kafaları, insan ve hayvan pisliğiyle dolu. Bu daracık kesimde on binlerce kişi yaşıyor ve ölüyor. Ara sıra Almanların konuştuğu, şarkı söylediği duyuluyor. İlyushin bombardıman uçakları geçerken bizimkiler gözlerini kırpıştırıyorlar. Bari hedefi şaşırmasalar. Gece uçaklar kente bomba yağdırıyor. Yanacak ne kaldıysa alev alıyor. Askerler tütünden, yüzbaşının barınağına yerleşen telefoncu manyadan, kantinden söz ediyorlar. Mektuplar kayboluyor. Gazeteler şikayet etmeli. Sonra yine saldırı başlıyor. Emir şöyle. İki blok bina alacaksınız. Binalar ortadan kaybolalı çok olmuş. Haritada yerleri var yalnız. Yakıntılar, cam parçaları, çamur. 100 adım ilerlemek gerek. Bataryalar birbirini arıyor. Hava topları da insanların peşinde. Pislik insanın suratına yapışıyor. Sonra el vıcık vıcık oluyor. Kan, ölenlerin ve savaş ganimetlerinin listesi çıkarılıyor. Siyasal komiser nişan alacakların listesini gözden geçiriyor. Bir gaz lambasının ışığında makinalıların peşine düşüyorlar. Pire, bit ve tahta kurusuna verilen at bu. Uzun tartışmalar başlıyor. 100'er gram vodkayı ne zaman dağıtmaya başlayacaklar? Ekim'de mi, Kasım'da mı? Bıyıklı bir çavuş bugün biraz uyuyabileceğiz diyor. 2 saat sonra da nöbetçi kulübesinin yanında cansız yatıyor. Yolunu şaşırmış, serseri bir mermi yakında patlamış. Sözlerin, gürültülerin, davranışların tek düzeliği. Yine füze attılar. Amma çok. Başlıyor eğlence. Bak, pike yapıyor namussuz. Oka, oka, ben menekşe. Kesmeyin ulan, kesmeyin. Durumu bildirir misiniz? 12-0, 12-0, 46'lının karesi. İçecek bir şey yok mu? Bütün bunların yanı sıra, İkinci yılın hırsı anlatılamayacak bir kızgınlık. Kayıtsız bir gözlemci iskeleti kalmış evlerin alınması için harcanan bu çabalara şaşabilir. General Sedelnikov durmadan tekrarlıyor. Stalingrad'ı kurtarmak gerek. Bu az konuşan, şiş yüzlü, dik ve kır alabroz saçlı, emir verenin gece gündüz dar, çocuk yatağını boşuna hazırladığı generalden başkaları da biliyordu gerçeği. General, haritanın üzerine eğilmiş, masa başında uyuyakalır hep. Yalnız, yaşlıca, kadınsız, çocuksuz, bütün hayatını orduya vermiş. Güzel esterini nar ağaçlarıyla dolu bir bahçede bırakan yakışıklı Mirza Alimov da biliyordu. Herkes biliyordu. Mermi hunlerinin, siperlerdeki çamurun, kesik ağaçlarla kaplı, üzerinde kamyonların sürünürcesine ilerlediği lanetli yolların, Sedelnikov kesiminin, patlamaların gümbürtüsünün, can çekişenlerin inintilerinin üzerinde bir tek şey vardı. Stalingrad. Raya artık hiçbir şey hatırlamıyordu. Hatırlamak, attığını vuramamak demekti. Oysa ilerlemelerine engel olan makinalı tüfek başındakini mutlaka öldürmeliydi. Artık alayı bu öldürdü ya da Almandır demiyordu. Tek sözü bizi rahatsız ediyordu artık. Savaş onun da içine yerleşmişti.